böyledir demekle kalmıyor ve yani he? Sıcak mı? Hava klima açılmadı, açılacak. Evet, şimdi başladık yani daha tam girmedik, atomistlere girmedik ama yavaş yavaş yapıyoruz, ısınıyoruz. Atomistler mi? Atomistler geçen hafta başladı.
İlk başlarda da öyle.
Ha, o zaman sözünü ediyorduk herhalde. Ama öyle o zaman işler mi?
Yani ana felsefe.
Evet. Şimdi felsefe, yani felsefeyi, felsefenin kabahati yok. Onu yapan insanların kabahati var. Bir kabahat arayacaksak, değil mi? Yani felsefe bilgelik sevgisi denen şey ve bilgiyle ilgili bir şey. Eğer o kötü yapılıyorsa, o felsefenin kötü olduğunu, yani matematik iyi yapılmıyorsa, yani mesela orta çağlarda bir papaz şey diyor, bütün dörtgenler karedir falan. Bu matematiğin kabahati değil.
Zaten
ya bilginin bir kabahati olamaz, bizim kabahatimiz.
Yani tersini ispatlayana kadar doğrudur diyor. Yani adam bir şey öne sürüyor, yani siz bir tersini ispatlayın diyor.
Evet. Ama doğruluğunu ispatlamak, tanıtlamak yok mu?
Yani tabii matematik aslında öyle. Veya mesela şey sormak istiyor, mesela tuzda dediğiniz gibi, mesela bir tuz işliyorsa, yani tuzluğun ispat edene kadar.
O hukuktan.
Matematik de tam tersi, yani dediğiniz gibi. Tabii. Yani doğru. İspatlaması lazım.
Çünkü duyular bana şeyi gösteriyor mesela paralel çizgilerin kesişmediğini ya da bir dik üçgenin kenarları arasındaki bağıntının öyle ya da böyle. Ama onu görmek, ölçmek yetmiyor. Tanıtlamak gerekiyor. Tanıtladığın zaman bir şey gerçek oluyor.
O da bazı kabullere dayanırsa.
Kabullere dayanırsa o zaman aksiyomatik oluyor. Yani varsayım değil kabuller ama aksiyomlar şeyler. Aksiyom tanıtlanmayan gerçek. Ya da doğruluk.
Günaydın.
Kanıtlanmaması şey.
Abi, iyi misin?
Biz bugün geç kaldınız. Yok, şaka söylüyorum. 13 arkadaş şey. Zaten buraya geç kalma diye bir şey yok yani. Burası özgür bir şey olduğu için, toplu çalışma olduğu için. Şimdi felsefenin... Peki, şu var. Felsefe insanlardan çok ciddi bir şey istiyor, değişim istiyor. Yani bakış açılarına sarsmayı, devirmeyi falan... Bunu insanlar bunu göze alabiliyorlar mı? Yani bu Türk kültürü, Türk dini dediğimiz şey değişime açık mı? Yoksa katı, tutucu, kuşkucu?
Yani,
açık değil.
Dediğim gibi.
Değil.
Açık
evet,
değil.
Yani burası özellikle Anadolu'nun büyük şeyi alanı yüzyıllardır değişmiyor. Yani aynı yaşamı kuşaktan kuşağa hiç değiştirmeden, şimdi artık mecburlar değiştirmeye, televizyon gidiyor, yani teknoloji gidiyor, bir şeyler gidiyor ve artık erimeye başladılar ama o da pek şey, gönüllü bir şey değil. Yani aslında o zaman işte şey yapıyorlar, görevleştiriyorlar, yani sanatı kendilerine benzetiyorlar.
Ve şunu da diyorum, eskiden yani çok sınırlıyormuş insanları. Şimdi ister istemez dışarı kıldığı için globalleşme diyoruz yani.
Evet.
Yani bütün artık kültürlere ve ortak kültür oluşuyor. O da gelişince yani teknoloji geliştiği için insanlar da geliştik. Çok değişik bir kültür oluşuyor ortak.
Evet. Yani o insanın gelişmesi, teknolojinin gelişmesi falan. Bunlar hepsi de şey. Bir de bizim şey çalışmamız var. Günaydın.
Günaydın.
Bir de ne zaman ayda bir politik çalışmamız var. Geçen hafta pazartesiydi o. Yani şimdi burası, bu çalışma aslında ön sokaklar ve birazdan ona döneceğiz ama bunlar şey, çok geniş konular. Bunları konuşabilmek için kafamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Yani bu altyapı çalışması, ön sokaklar, 2000 sene önceki düşünürlerin şeyleri, kurguları, teorileri falan bunlar bugün şey, yaşama pek değmiyor gibi görünüyor. Değmiyor ama... altyapı yani onlar felsefeciler ve onların nasıl düşündüğü, nasıl başlattıklarını şey yapıyoruz.
Peki astronomik yaklaşımda yani
şimdi atomik yaklaşım aksiyomatik mi değil mi? Onların kendi şeylerinden yazılarından da bakalım. Şimdi daha önce Parmenides'i görmüştük. Parmenides, Elatik ve Yunanlı aslında. Ama Yunan kolonileri biliyorsunuz İtalya'ya falan da gidiyorlar. Karadeniz'e yani bütün Kuzey Afrika her tarafa yayılmışlar. Bu Elatikler İtalya'daydılar. İtalya müzik rahatsız ediyor mu? Şimdi bu devam rahatsız ediyor mu müzik? Atomcular neydi? Soru neydi? Aksiyomatik mi? Şimdi atomcuların söyledikleri şey şu. Daha önce onlardan önce Parmenides vardı. Elatikler dedik, İtalya falan. Parmenides, he? Son. Parmenides şey diyordu, sadece varlık vardır diyordu ve o varlık nasıldır? O varlık ne diyorlardı varlık konusunda? Gerçi de herkes aynı bilgileri almadığı için kısa bir şey, özet gerekecek ve bu arada aslında Parmenides'i bir atomcularla karşılaştırmak için hatırlamış olacağız. Varlık vardır, yokluk yoktur. Bu doğru görünüyor mu? Şimdi burada şey yapacağız, Yunanların düşüncelerini düşünmeye çalışacağız. Yani onların kafalarına girip onlar gibi düşünmeye çalışacağız. Varlık vardır, yokluk yoktur. Bu çok şey gibi görünmüyor, anlamlı bir şey gibi görünmüyor ama aslında felsefe tarihinde günaydın. O zaman şunlardan birini kapatalım. Şimdi bu varlık ve yoklukla ilgileniyor. Yokluk yoktur diyor. Ve bunun bundan çok fazla şey çıkıyor, sonuç çıkıyordu. Yani varlıktan başka hiçbir şey yok ne demek? Bu varlık şey değil, bu elimdeki şey değil, bu kitap. Sen varlık değilsin. Varsın ama varlık değilsin. Aradaki fark görebiliyor muyuz? Parmenides diyor ki sadece varlık vardır. Peki ben neyim? Sen nesin? Görünge.
Yani kitap
gerçek değil.
Yani onun farklı davranması söz konusu değildir ama insan farklı düşünür veya konuşabilir. Yani beklenmediğin şeyler yapabilir.
O değil. Bu kitap yok olabilir. Bize onlar yoktu ve gelecekte de yok olacak. Ama varlık hep var. Yani var olan hep vardır. Dolayısıyla hep var olan şey ortaya çıkmaz. Ortadan gitmez. O zaman sonsuz varlık. Böyle düşünün. Bak varlık vardır önermesi. Yani felsefecinin yaptığı bu. O önermeyi alıp onu özgürce düşünmek. Yani bu kültürün yapamadığı şey o. Bu kültür o yüzden matematik de yapamıyor, fizik de yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Çünkü şey yani bildiğini sanıp o bildiği şeyi öndeki probleme uyguluyor ve o bildikleri de aslında eksik şeyler ve genellikle yanlış şeyler. Yani ıslamlama yapmak, düşünmek ve kafa yormak felsefede ve kültürde değerli olan bu. Yani dediğim gibi bu tarihe bakarsak pek çok kültürün yüzlerce, binlerce yıl boyunca kendilerini yenilediklerini görüyoruz. Yani hiç değişmeden. Düşünün bir Hindistan tarihini. O Hint kastları çok şey değil, yeni değil. Yani onlar yüzlerce yıl ve binlerce yıldır o kültür sürdürüyor kendini, değişmiyor. Yani şimdi özgür düşünmek ya da genel olarak düşünmeye denen şey. Varlık vardır diyor ve niye vardır? Çünkü var olan vardır. Yani var olan yaratılmaz, var olan ortaya çıkmaz ve var olan ortadan gitmez de. Yokluk ise yoktur diyor. Ve ondan çıkan soru şu, peki o zaman bu şey, görünen şeyler, var gibi görünen şeyler için ne diyeceğiz? Onlar için işte görünür diyeceğiz, geçici diyeceğiz ve onlar ne olur? Onlar nereden gelir? Yani görüngü ortaya çıkan şey nereden ortaya çıkar?
Yani
var olan ama düşündüğümüz şey yani bir şey bir şeyden ortaya çıkar. Eğer ortaya çıkmıyorsa o zaman varlık varlığını kendinde buluyor demektir ve sonsuz olacak. Bir şey yaratılıyorsa, ortaya çıkıyorsa, yani şimdi Yunan düşünürleri, Sokratikler, bunlar Tanrı yarattı gibi bir şey söylemiyorlar. Yani bunların düşüncesinde şey yok, mitoloji yok. Ve o yüzden varlık sonsuzdan beri vardı diyorlar. Bu atomistler, atomlar sonsuzdan bu yana vardı diyorlar. Tabii atomların yanına boşluğu da koyuyorlar. Sadece atomlar yetmiyor. Ve böyle sorumlama, yani düşünme tarzları buna benzer bir şey. Yani o zaman şey yapıyoruz, onların biraz dünyalarına yaklaşıyoruz ve bu insanlar şeyler, akıllı insanlar ve mesela Herakleitos, yani Herakleitos şey, onu şimdi bu sitede, şu sayfada var şeyler. Yani belki ilk okumada zor gelebilir ama yani Herakleitos'u biz aşağı yukarı 4 hafta kadar inceledik. Şimdi Herakleitos ise şey diyordu, her şey akış durumunda diyordu. Yani Parmenides'in mesela çıkardığı sonuçlardan birisi şuydu, sadece varlık varsa devim yoktur. Açıklayabilir misiniz bunu? Hareket, devim, sadece varlık var. Devrimin olması için şey diyor, ayrımın olması gerekir. Yani bir şey tek başına varsa o şey deviniyor diyemeyiz. Devinmesi için
günaydın.
Yer değiştirmesi gerekir ama yer yok. Yani varlıktan başka hiçbir şey yok. Uzay, zaman.
Peki paradokslardan bahsedeceğim.
Var.
Paradoksu mesela.
Zenon paradoksları, Herakleitos. Evet.
Yani o şekilde hareket etmesi imkansız diyor.
Sağlık olarak imkansız, olanaksız diyor. Yani mümkün değil. Öyle bir şey şey kapıyı ver ben şey. Ne var abi? Saat 10.30 oldu. Şimdi paradokslar, çelişkiler ya da çatışkılar denen şeyler. Yani bu varlık vardır konusu devrimi, değişimi, oluş sürecini falan tamamen yatsıyor ve o zaman oluş, yani gördüğünüz oluş nedir? Görüngüdür. Onun gerçek varlığı yoktur. Gerçek varlığının olmamasını göstermek için görüngünün çelişkili olduğunu göstermek gerekiyor. Çelişkili olan var olamaz diye düşünüyorlar. O da insan düşüncesinin, yani hepimizin anlayacağı bir şey. Yani bu kitap ya vardır ya yoktur. Buna ben hem var hem yok dersem bu çelişki olur. yani mesela Zenon, hepiniz biliyorsunuz, Parmenides'in öğrencisi, 40 yaş aralarında ve o da şey, ele alı. Zenon o çelişkiyi şeyde gösteriyor, devrimde gösteriyor. Yani değişik şeylerle, argümanlarla gösteriyor. 40 tane şey bulmuş, yöntem bulmuş o şeyi çürütmek için, devrimi, değişimi, oluşu çürütmek için. Çünkü onu çürütmeleri gerekiyor. Yani yalnızca varlık varsa, başka hiçbir şey yoksa, başka hiçbir şeyin olmadığını göstermeleri gerekiyor. Onun için de devrim varsa devrimi çürütmek için şöyle bir şey diyor. Bir ok düşünün diyor. Ok sonsuz giderken, yani ok uçar değil mi havada, gider. Devinir ve bu sonsuz, bu bir zaman momentinde, zaman kıpısında bir yerde olması gerekir bu okul. O zaman okul bilinmiyordu.
Matematik olarak bunu izleyebilirim mi? Yani matematik olarak izleyebilirim. Yarım yolu belli bir zamanda gitmek gerekiyor. Yani geri kalan yolu da belli bir zamanda gitmek gerekiyor. Hep ikiye böldüğümüz anda sonsuza kadar sürüyor. Yani o belli hedefe varamam.
O evet, o birinci paradoks. Bu ok paradoksu ya da o örneği şeyden farklı, ondan farklı. Yani yani o senin dediğin şuydu. Orada da mesela bir diyor işte A noktasından B noktasına gideceğim. Buradan oraya gideceğim mesela. Buna gidemem diyor Zenon. Çünkü diyor önce yarısını gitmem gerekir. Ondan sonra onun yarısını gitmem gerekir. Ondan sonra onun yarısını ve sonunda aslında hep bu yarılarla ilerlemek zorunda kalacağım için yerimden bile kıpırdayamam. Ya da şöyle paradoksu anlatıyor. Sonsuz sayıda noktayı sınırlı bir zamanda geçmek olanaksız. Yani bu şey zaman sonlu ve yani, o yüzden onu şey sonlu bir zamanda sonsuz sayıda noktayı geçmek. Ama o paradoksa daha kolay ve daha yalın. Yani Zenon. Zenon'dan söz ediyoruz ve bu şey. Zenon paradoksları ile ilgili. Biliyorsunuz Zenon'u. Parmenides. Öz okutikler. Tamam. Şimdi ok ne biliyorsa, yani ok gidiyorsa bir yerde olmak zorunda. Bir yerde ise burada zamanı sonsuz şey indiriyoruz. Bunu yapabilir miyiz? Moment denen şey. Düşünebiliriz. Yani tasarlayamayız. Çünkü yani bir çizgiyle falan tasarlayamayız. Momentin boyutsuz olması gerekir. Yani aslında momentin bir yerde olmaması gerekir. Sıfır zaman boyutunu düşünebilir miyiz? Ya da sıfır zaman süresine. Ama moment hem öyle aynı zamanda da şey. Aynı zamanda da belli bir süre. Yani momentin kendisi de çelişkili bir kavram. Hem var hem yok. Şimdi bunlar paradokslar. Yani noktayı düşünün mesela. Nokta. Yani nokta herkesin bildiği bir şey değil mi? Ama noktayı tasarlamak bir şey ve düşünmek başka bir şey. Tasarlamak resimsel olarak, duysal olarak düşünmek demek. Biraz önce senin söylediğin şey. Yani duyulara dayandırmak. Çünkü şurada yüzlerce nokta görebilirsiniz ya da her yerde noktalar ve çizgiler görebilirsiniz. Ama noktanın geometrideki, Öküdes geometrisindeki tanımı ne? Hatırlayan var mı? İki çizginin diyeceğiz. Ama çizgiden yani çizgiyi o zaman kullanmış oluyoruz. O zaman çizgi nedir diye soracağım. Yani aksiyonlarda böyle bir problem var. Ondan kaçmak için aksiyonlar kendiliğinden açık gerçeklikler olarak ileri sürülüyor. Kendiliğinden açık demek şu demek, başka bir şeye dayanmıyor. Yani şimdi noktanın tanımı şeydi, Öküdes, gözünü söyledim, parçası olmayan diyor. Bölünemeyen, parçası olmayan. Parça nedir falan. Ya onlara girmiyor. O yeterli olarak görüyor onu. Atom gibi. Ve o zaman şeyi düşünün. Parçası olmayan ya da uzunluğu olmayan bir şey, boyut düşünün. Uzunluğu olmayan bir şey düşünün. Noktayı uzunluksuz düşünmek zorundayız. Yani şimdi bu da şey. Uzunluksuz düşündüğüm zaman neyi düşüneceğim? Uzayı düşüneceğim. Uzaydaki bütün uzayın soyutlamasını, yani nokta öyle bir şey gibi değil mi? Uzayı kendinden soyutluyor. Yani nokta şey. Eksi sonsuz değil ama uzayın olumsuzlanması. Şimdi felsefede işte problemimiz bunlar. Yani eksi sonsuz dediğimiz zaman sonsuz o bir tasarım. Çünkü bir odak mı, orta nokta koyup onun bir tarafı, yani o şey gibi koordinat eksenleri gibi düşünüyoruz.
Evet, büyüklük olarak.
Sonsuz küçüklük. Evet, sonsuz küçüklük, sonsuz büyüklük. Onlar da şeyler, kafamızda normal olarak tasarım olarak duran şeyler. Onları bildiğimiz sanıyoruz ama değil. Yani işte felsefe bunu yapıyor. Matematik bunu yapmıyor. Genellikle yapmıyor. Matematikçiler şey değiller, düşünmeyen insanlar değiller. Çok iyi düşünüyorlar tabii ki ama bazı noktalarda takılıyorlar ve orada artık matematiğin kendisinden bir yardım almaktan vazgeçmek durumunda kalıyorlar. Ve doğal olarak onlar da felsefeye giriyorlar ya da kavramsal düşünce, yani sayılarla otomatik olarak bilinçsizce uğraşmak yerine sonsuz nedir, sonsuz küçük nedir falan diye düşünmeye başlıyorlar. Sonsuz küçüklük biraz önce nokta dediğimiz şey ya da atom dediğimiz şey. Ve o zaman düşünün, sonsuz küçüklük nasıl bir şey?
Yani sıfıra en yakın, yani büyüklük olarak.
Yani sıfıra yaklaşıyor ama sıfır olmuyor. Sıfır olsa küçüklük olmayacak çünkü sıfır. Sıfır bir küçüklük değil. Bu şey dediğim, herhangi belirli bir küçüklük de değil diyorlar sonsuz küçüklük derken ve sonsuz küçüklük şey, o zaman bir büyüklük oluyor ve büyüklük ne kadar küçük olursa olsun ya da nicelik ne kadar küçük olursa olsun, sonsuza çok yakın bile olsa yine bir boyut ve yine bölünebilir. Yani sonsuza dek bölünebilir. Bir mikronu düşün, o mikronu biz elimizde ikiye bölemeyiz ama teorik olarak o sonsuza bölünebilir. Atom, şimdi o zaman Demokritos'a gidelim biraz. Atom kavramına Demokritos'un şeyi, Parmenides'e, Demokritos, Leukippos Miletus'ta doğmuş, Elea'ya gitmiş ve Abdera'ya dönmüş. Öyle tahmin ediliyor. Yani bu ne demek? Yonyalı ve gidip şeyde, Elea'da, Leukippos, Demokritos'un şeyi, öğretmeni. Elea'da Zenon'la birlikte bu paradoksları üreten Zenon'la birlikte çalışmış. Yani onunla birlikte felsefe yapmış. Ve ondan sonra da şey, Abdera neresi bilen var mı? Evet. Şuradan görünüyor. Sakinin şey. Orada. Yani şimdi bu Yunanistan kültürü, Helenik kültür, öyle bir kültür ki merkez diye bir şey yok. Her taraf merkez. Yani burada bir İstanbul şey, kültür yeri, Ankara biraz falan. Ama Hakkari'de bir şey olmuyor. Ya da Trabzon'da kültür yok. Sivas'ta bir felsefeci, matematikçi falan da olmuyor. Orada her yerde de oluyor. Kuzey Afrika'daki kolonilerde, işte İtalya'daki, o Sicilya'daki kolonilerde ya da her yerde. Çünkü özgür bireyler. Evet. Karakterleri, kültürleri ve düşünüyorlar. Özgür demek her doğru gördüğü her şeyi yapabilen insan demek genel olarak. Ve bunlar öyle insanlar. Yani birbirine karışmıyorlar. Şuna inanacaksın, buna inanacaksın falan diye şey yok. Zorlama diye bir şey yok. Politik olarak genellikle kararlarını kendileri veriyorlar, yasalarını kendileri yapıyorlar. Yani onlar da tabii evrimlendiler. İlk başta tiranlar yönetiyor ve sonra tiranlardan vazgeçip demokrasiye dönüyorlar. Ama yani bütünüyle başından sonra demokratik olarak gittiler diyemeyiz. Ve genel bir şey. Öyle kültürleri var ve o kültür içinde sadece şey gelişmiyor, felsefe gelişmiyor. Geometri gelişiyor özellikle ve geometri öyle bir geometri geliştiriyorlar ki aşağı yukarı 2000 yıl boyunca, yani şeye kadar, modern dönemin başına kadar modern dönemin kendisi de dahil olmak üzere, yani Descartes olsun, işte Galileo olsun, Kepler olsun, Newton olsun, bütün bunlar o geometriyi kullanarak astronomi yapıyorlar. Yani o geometri bugün Kalkülüs'ün yaptığı işi de götürebilen bir geometri. Ve bunu Yunanlar yapıyorlar. Yine burada karşılaştırma yapalım. Yani amacımız şey değil, kültürel yargılarda bulunmak değil ama olguları görmek. Çin'de bir geometri yok, Hindistan'da bir geometri yok, Japonya'da bir geometri yok. Ama şeyde var, Yunanlar'da var. Mısırlar'da piramitler yapıyorlar, muhteşem şeyler yapmışlar ama öyle bir yöntemli ve düzenli bir, dizgesel bir geometri geliştirmemişler. Ve bunu şeyler yapıyorlar. Yani sanatlarına bakın. İşte ister yontular olsun, ister başka şeyleri ve bunların hepsinde Yunanlarda şey görüyoruz. Böyle bir yaratıcılık görüyoruz ki ötekilerde pek görülmüyor. Yani Çinliler sanat yapmıyor diyemeyiz. Hintliler yapmıyor diyemeyiz. Ama onların sanatları Yunan sanatlarıyla karşılaştırıldığında Biraz farklı. Yani şimdi şey dediğimiz zaman bu incitici oluyor. Hani geri sanat, alt sanat falan. Ama Yunanlarda o güzel sanatlar özellikle yontuda, tiyatroda, yani bugün o Yunan tiyatroları şöyle bir şekilde sürekli olarak hala oynanıyor. Şeyler işte Homeros'un Odise'yi ya da okunuyor. Yani hala okunuyor. Hala yeni dillere çeviriyor. Hintliler, Çinliler, Japonlar onu okumuyor. Afrikalılar onu okumaya başlıyorlar. Ve bu yani o kültürde bir şey var. Bir kalıcı bir kalıcı var ve o onun neden olduğunu ayrıca o tarz şeye kadar gidiyor. Osmanlılara kadar geliyor. Çünkü Osmanlılar Bizans üzerine oturuyorlar ve oturdukları Bizans'ın kendisi şey Hristiyanlaşmış bir Helenik bir türlü kültür. Her neyse şimdi Yunanlılar şeyler böyle bir kültür gelişimi gösteriyorlar ve Demokritos atomların varlığını söylüyor. Parmenides'in etkisi var bu okul üzerinde. Çünkü Parmenides de bir tür atomun varlığından söz ediyor. Parmenides'in söylediği şey şu. Varlık vardır ve bu varlık dolu ve küredir. Yani bu bize çok saçma geliyor. Sadece varlık vardır diyor. Başka her şey yokluktur demiyor. Başka her şey yoktur demiyor. Başka her şey oluş süresindedir. Yani görüngüdür. Yani geçicidir diyor. Şimdi onun varlığını alırsak Parmenides'in varlığı sonsuz değil. Sınırlı. Ama tabii ki o herhalde minik bir şey düşünmüyor varlıkla. Devinemeyen bir varlık düşünüyor. Çünkü gidebileceği yer yok. Çünkü bir ayrım yok. Yani devimin olması için bir ayrım olması gerekir. Ve bu şey gibi dev bir atom gibi bir şey. Çünkü bu Demokritos'un daha doğrusu Leikipos'un düşündüğü şey de öyle dolu küresel ve kendi içinde boşluk olmayan aynı Parmenides'te olduğu gibi. Çünkü Parmenides'in özellikle vurguladığı şeylerden biri oydu. Varlıkta hiçbir eşitsizlik yoktur. Şurasında daha yoğun, burasında daha seyrek falan böyle bir şey kabul etmiyor. Demokritos'un şeyi de böyle, atomu da böyle. Yani Parmenides'in birinin ya da varlığının şeyi mini. Ve bunlar nasıl çok olabilirler? Burada şey var, Parmenides'in birinin yerine çokun geçirilmesi var. Yani hem bunlar doğrudan doğruya ilişki içindeler, birlikteler. Çünkü şeyler işte bu Leikippos'un Zenon'un öğrencisi olduğu kabul ediliyor. Yani o yüzden dedim Miletus'ta doğup şeye gidiyor, Elea'ya gidiyor. Elea şeyde İtalya'da. İtalya'nın çizmenin ucunda bir kent. Yine Yunan kolonisi ve orada aslına bakarsak felsefe tarihinin ilk dönüm noktası denilecek şey orada oluyor. Yani bir koloniydi. Oraya gidiyor ve oradan dönüp Atire'ye yerleşiyor. Orada Demokritos'la birlikte çalışıyor. Ve bu atomistlerin atomları Parmenides'in birinin şeyi, kopyası. Çünkü ondan esinleniyorlar. Yani bu felsefe tarihindeki şey etkileşimlerden ya da sürekli gösteren örneklerden, durumlardan biri. Şimdi atom Parmenides'in varlığı gibiyse, onun gibi içinde şeyi yoksa, ne yoktu? Boşluk yoktu. Nasıl çok olabilir? Evet, boşluk dışındaysa çok olabilir. Yani şimdi atomu kabul edip başka hiçbir şey kabul etmeyecek olsalardı o zaman yine Parmenides olacaktı elimizde. Sadece varlık vardır diyen ve hiçbir ayrıma izin vermeyen bir şey. Düşünce biçimi. Ama bunlar şey, çoğulcular. Yani çokun varlığını kabul ediyorlar. Çokun varlığını kabul etmek demek birden çok öğeye izin vermek demek. Yani en basitinden bu. Ama aslında bunlar da öyle her şey var demiyorlar. Sadece atom vardır ve onun yanında boşluklar var. Boşluk vardır. Yani eski şeyler, Yunanca sözcüklerle şey, plenum ve vakum diyorlar. Yani plenum dolluk demek, vakum demek. Biliyoruz vakumu. Ve bu ikisiyle gitmiyor ve bu ikisiyle yetinmesi demek, her şeyi ondan türetmesi demek. Şimdi daha önceki düşünürler, yani Thales falan bunların hepsi değişik arkeler ileriştiriyorlardı. Onların varlığını ileriştiriyorlardı ve yaptıkları şey neydi? O arkeyi ilke olarak alıp her şeyi ondan türetmek. Arke değişmez, sonsuz. Yani arke dedikleri zaman ilk demek arke Yunanca. Arke yaratılmamış ve hep var olan ve hep var olacak olan. Yani arkenin şeyi o. Özelliği o. Ondan türetiyorlardı. Bu atomistlerin de yaptıkları, yapmaları gereken şey o. Onu yapıyorlar. Yani burada Aristoteles'in şey var. Leikipas ve Arkadaşlarımız. Doğruluk ve boşluk olduğunu göstererek birine varlık, ötekine yokluk derler. Şimdi elektriklerden bir başka farkları şey. Yokluğun yokluk olduğunu kabul etmiyorlar. Elektrikler için yokluk yoktu. Peki ben herkes kendi kafasına bir bakıp yanıt arayabilir. Yokluk var mıdır? Ha?
Vardır hocam, olması yokluk demesiniz ya.
Peki elektrikten niye yokluk yoktu diyorlar?
Hiçbir şey yok.
Biraz daha aç. Yani. Hiçlik. Bak. şimdi Yunanca sözcükler ne kadar şey açık onu göremeyeceğiz ama olmayan, yok. Yani dolluk ve boşluk.
Varlığın tersi azalığı tersi atom.
Yani, şey. Yokluğu mu öyle düşüneceğiz?
Yani yokluğu, evet. Onun tersi gibi.
Olmayan bir şey düşünebilir miyiz?
Hayır, yani öyle düşünmüyoruz. Sadece var olanın tersi gibi düşünüyoruz.
O zaman varlığını düşünüyoruz.
Varı düşünüyoruz, öyle var anlıyoruz. Yani küreden bahsettik, yoğunluğunu fark edebiliyoruz ama.
Evet.
Ama onun tersi diyoruz, yok diyoruz.
Ve yoktun? O
kavram olarak. Yani, evet. Yani şimdi, kendini rahatlatmak, anlamak.
Evet, insan varlığın, şey, yokluğun var olduğunu da düşünebilir. Parmenides gibi yok olduğunu da düşünebilir. Bu durumda nasıl karar vereceğiz ve işin içinden nasıl çıkacağız? Bu şey. Ses.
Yokluğun varlığını kabul edersek müşteksiz mi? Kalmış mı?
Nasıl?
Yani yok olan bir şeyi,
evet.
Yokluğu kabul etmek de onun varlığını kabul etmektir.
Yani şeyler bunu yapıyorlar. Mistisizm nedir? Yokluğun varlığını düşünmek yetmez mistisizm için. İnanç bir tür ve yani mistisizm de bilgi olabilir mi? Düşünelim, yani gizemcilik dersek Türkçe. Mistisizm de bilgi var aslında. Yani mistik okullar, felsefeden ayrı bunlar şeyde. Yunanlarda da var. İşte edersiz gizemleri vesaire. Buralarda gizem denen şey her şeye rağmen Reichler tarafından biliniyor. Gizem şu. O sözleri duyan, o gizli sözleri, gizemli sözleri duyan insanlar, o şeylere katılanlar, ayinlere katılanlar bir tür şey kazanıyorlar. Ölümsüzlük kazanıyorlar. Peki dünyada işte tanrılarla birlikteliği kazanıyor vesaire. Yani bir şey var. Gizemcilikte tanrıyla bir tür ilişki var. Ama şey diyebilir miyiz? Yani gizemcilik zorunlu olarak tanrıyla bir ilişkiyi kapsar. Yani mesela bir tanrı mıdır? Yani Plotinus'un ya da bir başka şeyin diyelim, düşünürün. Tanrıyla özdeş gibi gördü ama yine de tanrı demedi. Bir dediği varlık. Yani gizemcilikte şey var, bireyin Tanrı'yla duygusal birleşmesi. Gizemcinin kavramı aşağı yukarı bu. Orada gizli bir şey yok. Yani tabii ki dışarıdakiler bilmiyorlar ama içeridekiler biliyorlar. Yani gizem aslında dışarıdakiler için, bilmeyenler için. Eğer gizliyse, eğer kimse bir şey bilmiyorsa ne olur onunla? Hiçbir şey olmaz. Yani gizemcilik gizli değil her şeye rağmen. O zaman Değil mi? Yokluğun varlığını söylemek, yokluk. Yani burada bir problem var ama bu problemin adı şey, düzlemcilikten çok paradoks gibi. Geliyor mu?
Geliyor.
Herkese gelmiyor. Yani elektriklere gelmiyor işte. Zenon, Parmenides vesaire. Yani onlar yokluğun varlığını kabul etmiyorlar ve yani yokluğa hiçlik dersek, hiçliğin varlığını kabul etmek daha mı kolay? Geçen hafta şey dendi, hiçlik bir değerdir dendi. Yani hiçliğin değer olması doğru ama sadece değer olması gerekli değil. Yani şey de olabilir. Fiziksel bir şey de olabilir. Yani nedir elindeki hiçbir şey falan. Yani önemsiz. Tamam değer olabilir ama değer olması önemli değil. Şimdi hiçliğin...
Varlık var mı?
Bir daha.
Yokluk var mı? Varlık var mı?
Evet. Değil mi? Yani o soruyu sormuyorlar çünkü şey diyorlar, varlık her zaman vardır diyorlar. Dolayısıyla ortaya çıkması bile söz konusu değil. Şimdi düşüncemizi bir yerde o güven noktasına getirmek zorundayız. Yani yoksa bunun şeyi kuşkuculuk. Tam olarak hiçbir şeyi yanıtlayamazsak o zaman şeyde kalacağız, böyle boşlukta kalacağız. Yani hiçbir şeyden emin olamayacağız, hiçbir şeye karar veremeyeceğiz ve bir o kuşkuculuk. Öyle insanlar, öyle karakterler de var ve bu şey değil, yani utanılacak bir şey değil. Felsefe tarihi dolu böyleleriyle. David Hume mesela, yani kuşku. Kant'ın kendisi kuşku taşıyor ve eğer kuşku, şöyle bir şey söylesem haksız olur mu? Kuşku kendine mantıksal olarak aklamadıkça felsefi bir tutum değil. Aklarsa o zaman kuşkucu olmayacak. Mantıksal olarak aklamak şu demek, yani ben örneğin Parmenides'in yerindeyim, varlık vardır diyorum ve bu bana şey görünüyor. Mantıksal olarak tamam görünüyor. Yeterli görünüyor. Kuşku duymuyorum. Yani varlık var mıdır, yok mudur gibi bir kuşkuya gitmiyorum. Hı? Evet, bir tür tanıtlama. Yani, gerçi burada bir işlem yok öyle tanıtlamaya şey dersek, bir işlem türü dersek o öyle bir şey yok. Ya o kuşkudan evet ona bakalım mantıksal bağıntılar inanç sorunları mı? Yani çünkü varlık vardır demek bir bağıntı. İki şey arasında bağıntı kuruyor. Varlık yok değildir. O da bir bağıntı. Negatif bağıntı. Ama varlık vardır bağıntısı mantıksal mı? Yoksa bir inanç meselesi mi? İnanç ya da duygu diyelim. Yani aynı şey aynı anlamda. Mantıksal bağıntı denen şey, inanç bağımsız mı, düşünce bağımsız mı?
Var düşünce bağımsız edip hiçbir tanıtlamaya dayanmadan kabul etmek nasıl mantıksal?
Çünkü varlık yoktur demek mantıksızlık olacak o durumda Parmenides için. Yani burada onların burada önemli olan şey galiba şu, yani mantığa güvenebilir miyiz, kendi düşüncemize güvenebilir miyiz? Evet, bu da temel bir soru. Yani bir şeyin varlığının ya da yokluğunun kriteri onun tanıtlanabilmesi midir? Tanıtlama nedir? Ona döndük. Evet. Yani tanıtlamanın kavramı nedir ya da onu, yani görüyorsunuz burada bilgi bir nedensellik sürecine giriyor, soruşturma, sorgulama ve sürekli olarak o neden, bu neden, o nedir, bu nedir diye geriye doğru bir gidiş var. Yani, şimdi önemli olan şu, buna herkes kendi karar veriyor ve bu gerçekten şey, dönüm noktası, yani felsefe tarihinde de şey, ayrım yaratan bir konu. Yani düşüncenin bağımsızlığına güvenebilir miyiz yoksa güvenemez miyiz? Güvenemeyenler kuşkucu oluyorlar. Ve yani kuşkucu şeyi çözemiyor bir yerde. Şöyle diyeceğim. Aynen. Yani orada duyguyla ilişki içinde şey yapıyoruz, düşünüyoruz ve düşüncenin demek kabul mü? Yani düşünce, mantık zaten düşünsel bir şey. Mantığın duygusal olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani duygu düşünmez. Duygunun duygudan düşünce beklememez gerekir. Yani duygu bizi bir takım sonuçlara götürür, bir takım düşünsel sonuçlara da götürür. Ama duygu duymak, düşünmek demek değil. Yani bir Öpides, yani bir geometrik teorinin tanıtlanması bir duygu işi değil. O bir mantık ve düşünce işi. Şimdi, sayıltı. Varsayım. Sayıltı. Assumption'a sayıltı diyeceğiz. Sayıltı. Doğru sayın.
Her türlü mantıklarda belli esansına yapıyoruz değil mi?
Yaparsak o zaman mantık sayıltı demek. Öğe dediğimiz burada öğe nerede? Aşağıda falan. Yok. Metafizik değil. Öğelerin, element, evet.
Elementlerin, yani elementlerin bak diyor ki elementler ya diyor buldur veya da boy, doluluk veya boşluk çevirilir. Ve eğer diyor ama burada biz eğer varlığın da yokluğunu düşünürsek o zaman elementlerin konuluyor. Yani düşünceyi tamamen yok edin. Onun için yani düşünceyi başka bir alana
bir şey var mı? Element dediği şey plenum ve vakum, doluluk ve boşluk değil mi?
Evet.
Ve onların dışında element diye ayrı bir varoluş yok.
Tamam,
İki şey var. Plenum ve vakum var. Atomlar ve boşluk var. Bunlar onun assumption'ları ya da sayıltıları ya da varsayımları. Yani şimdi bunları tanıtlamıyor. Burada daha da temel yatan probleme geldik böylece. Yani bu Yunanlılar kendi arkelerini ileri sürerken ki tutumlarını kabul edebilecek miyiz? Çünkü şey diyorduk biz, bilgi için tanıtlama zorunlu gerekli bir faktör ve ben suyun Thales'in yerine geçelim ya da atomcuların, yani bunlar öğeler ileri sürüyorlar. Birisinin öğesi su, ötekinin öğesi iki öğe. Empedokles gelecek, dört tane öğe ileri sürecek vesaire. Genellikle birbirine kalıyorlar. Bunların haklılığı nedir? Yani ben ateşin ya da suyun, havanın vesaire gerçek varlık olduğunu, arke olduğunu ileri sürüyorum. Bu şey değil mi? Damdan iner gibi bir arke ileri sürmek değil mi? Ya da bu tanıtlama taşımayan, temelinde bir tanıtlama yatmayan bir öne sürüm değil mi? Assumption ya da sayıltı denebilecek bir şey bu. Çünkü yani sayıltı tanıtlamayla sayıltı olmaya son verir, bilgi olur. Saymak demek, yani öyle kabul edelim anlamına geliyor. Kabullenin bir tür. Ama bir tanıtlama girirse altına ya da onun temeline, o zaman o artık kuşkulu bir şey olmaktan çıkar ve pekin bir şey olur ya da gerçeklik ya da doğruluk olur. Şimdi burada tekrar şeye bağlayabiliriz bu noktayı. Yani kavramlar arasındaki bağıntı duysal mıdır? Ya duysal olabilir mi? Şimdi saçma demeyin bir soruyu. Çünkü insanlar bunun şeyini düşünsel olmadığını sorgulayabiliyorlar. Çünkü varlık yokluktur demek ya da yokluk değildir demek iki önemli. Aykırı da olsalar bu iki durumun bağıntısını neyle haklı çıkaracağız ya da neyle aklayacağız? Yani varlık varlıktır diyor. Bu bir düşünsel bir bağıntı mı? Bağıntı logos demekti Yunanlılar için. Logos aynı zamanda us demek. Buna biz şimdi diyalektik çalışmalarında şey diye düşünüyoruz. Yani kavram karşıtıyla ilişkisi bu mantıksal ilişkinin mantığın ta kendisi denen, yani diyebileceğimiz bir şey. Çünkü burada bu bağıntı şey değildi. Dışsal olarak kurulan bir bağıntı değildi ve kavramın kendisinin kurduğu bir bağıntıydı ve bu bağıntı mantıksaldı değil, mantığın ta kendisi. Bu bağıntıya Parmenides şey yapıyor mesela, o kabul etmiyor. Yani varlığın yoklukla bağıntısını kabul etmiyor. Şimdi şunu söyleyeceğim, eğer izleyebiliyorsak, varlık yokluk değildir demek bir bağıntı değil mi? Evet, olumsuz bir bağıntı. Yani dışlama bağıntısı ve bir ilişki olumsuzlama bağıntısı. Yokluğa varlık demek o da şey, bir bağıntı ve bu bağıntılar bunlar şey nasıl oluyorlar? İnsan düşüncesi nasıl deviniyor? Yani biz 2 artı 3 eşittir 5 derken bir sürü düşünme işlemi yapıyoruz. Yani onu bilgisayar diline çevirdiğimiz zaman herhalde sayfalarca şey çıkıyor. Onu çevirebilmek için kod yazmak gerekiyor ve ya da sayfalarca olmasa bile bir miktar yazmak gerekiyor. Yani şimdi düşüncenin bir şeyi var, süreci var ya da süreçleri var ve bu süreçler bizim bilincimizden bağımsız olarak işliyorlar. Ve yani çıkarsamayı biliyoruz değil mi? Bütün insanlar ölümlüdür. Planca da ölüm insandır. Dediğimiz zaman oradan hemen herkes aynı vargıyı yapıyor. Herkes. O zaman burada bir şey var. Evrensellik var. Yani bu en azından şey, görgül bir evrensellik. Çünkü yani o vargıyı çıkarsamayan birini ben şimdiye kadar görmedim. Belki bir şaka olsun diye reddedecektir falan. Ama yani biliyoruz ki herkes bunu şey, o şekilde çıkarsıyor. Yani düşüncede bir evrensellik yanı var. Bunun anlamı şey, Homo sapiens aynı düşünme yetisini taşıyor.
Peki şey diyeceğim, yani 5 artı 2 derken herkes son tabanına göre düşünür. Kimse ikinci sisteme çevirip bir sıfırlar oluşan şekilde o rakamları toplamaz kafasından. Yani o da onun gibi bir şey.
Ama o da aynı şeyi düşünüyor sonuçta. Yani sadece sistemin farklı. Yoksa
yani
onda...
Daha uzun
oldu. Daha uzun, evet. Babilliler şey kullanıyorlarmış. Ondalık sistem kullanmıyorlar. Kaçlık sistem kullanıyorlar? 60'lık. Yani nerede? İkili sistem nerede? 60'lık. Düşünün ya, 60 tane şey. 5
artı 2 birisine göre çok kolay gibi gelebilir. O zaman tersin. Çok basit bir şey. Nasıl çok memnunsunuz ya? Öbürü...
Fark et. Yani tamam o tür şey ama düşünce işlemleri temelde aynı. Yani herhangi bir insan şey diye düşünebilir mi? Bir parça bütünden büyüktür diye düşünebilir mi? Şimdi bu burada soru esas şeydi. Mantıksal olarak. Yani belirli şeyler değil. Belirli parçalar ya da cisimler ya da yani parça olarak parça ve mantık olarak şey, mantıksal olarak düşüneceğiz. Yoksa yani şey, daha önce verdiğin örneği hatırlıyorum. Yani bir parça büyüyüp bütünden daha büyük olabilir. Ama o görgül. Yani o doğru. Onu kimse reddetmez. Ama mantıksal olarak düşünürsek, yani arı düşüncede kalırsak ya da kavramda kalırsak en alt biçimi, en kâr hali. Evet.
Yani,
Varlık kanıtlanabilir mi? Evet. Yani her şey kanıtlanabilir mi? Ama yoksa...
En ilkel formu olarak kanıtlamanın varlık, yani yine bir soyutlamanın her şeyi gerekiyor.
Tabii, daha fazlası, daha ötesi olmayan soyutlama. Değil mi? Yani varlık kanıtlanabilir mi? Şimdi, yani burada bir de şey önemli, herkesin şeyin düzleminde kalabilmesi. Burada bir dosya açmak zorundayım şu anda. O konuda ne diyeceğiz? Varlık kanıtlanabilir mi? Tanıtlamak bir şeyi en azından en yoğun olarak tanıtlamak Aristoteles'in dediği anlamda bir şeyin nedenini göstermek demek. Yani burada Zafer'in sorduğu sorunun şeyi önemi çok büyük. Soru kalsın burada. Şimdi varlığın tanıtlanması, varlığın bir şeyden türetilmesi demek olacak. O zaman varlık neden türeyebilir? Yani varlığın herhangi bir şekilde türetilmesi olası mı? Böyle bir şey olası değil. Çünkü varlık her zaman var olan diye anlıyor eleatikler ve bu doğru gibi görünüyor. Varlık tanıtlayamazsak durum ne olacak? Duygudan türetmek. Şimdi duygu... Evet ama düşünceden, duygudan türettiğimiz anda bile varlık düşünceye çevrilmiş olacak ve ayrıca da bu sefer duygunun tanıtlaması gibi bir soru ortaya çıkacak. Yani bu tanıtlamada her zaman şey var. Bir adım geri gidebiliyoruz ama o geri attığımız adımı da tanıtlamak gerekiyor. Evet. Evet.
Onun soyut haline arı düşünce bu birden türemiş dayarsa
evet, yani aşağı yukarı böyle gidebilir düşününce. Hı. Yani ona bir işe yaramayacak.
Bir şeye yaramayacak. Yani hiçbir zaman bulamayacak.
Evet. Şimdi, evet. Tamam. Evet. Şimdi esas sorumuz bu zaten. Yani mantık nedir? Ve mantık mutlak mıdır? Yani
mantığın kuralları
var mıdır?
Yani mantığın mutlak mıdır? Mutlak mıdır?
Bu saltık mutlak demek, onu biliyorsunuz. Şu soru işareti kaçıyor elimde. Matematik saltık mıdır? Bir de şey vardı, bir eşittir varlık dersek diyebilir miyiz? Bunu şey, Plotinus mu söylüyor? Plotinus söylüyor. Ama bunu daha önce Xenophanes söylemişti. Yani birin varlık olması ya da yani bir vardır diyordu Plotinus ve Elatik okulun yani Parmenides'in ve Zenon'un öğretmenleri oydu bir yerde. O başlatıyordu. Ama o biri aynı zamanda Tanrı olarak görüyordu. Orada yani felsefeye Tanrı'yı sokmuyoruz. Çünkü Tanrı dinsel açıklamalarla ilgili bir konu ve felsefede mantıksal açıklamayı kullanıyoruz. Ya da mantıksal mantığı kullanıyoruz. Yani dinsel açıklamalarda imgelem kullanılabiliyor. Tasarımlar kullanılabiliyor. Ve din halk için. Felsefeci şey değil. Soyut düşünceleri göze alan kişi. Yani bütün halkın felsefe yapmasını bekliyor. Felsefe. Keşke yapılsa. Yani şey demek değil bu. Yasak demek değil. Ama yani kültür izin vermiyor ona. Mesela onun koşulları var ve onlara girmeyelim şimdi. Evet. Diyalektik dediğiniz şey karşıtların ilişkisini anlatan şey ise ben şey diyeceğim, mantığın ta kendisi. Süreç. Yani bir aralık, bir mesafe. Mesela varlıktan yokluğa geçiş. Şimdi o zaman Herakleitos'un söylediklerini hatırlıyorum. Herakleitos varlık yokluktan ne çok ne daha azdır diyor. İkisi birdir diyor. Bu mantık. Diyalektik. Yani
şuna geçelim. Süreç varsa zaman da var.
O zaman bir noktamız daha var. Mantık ve zaman.
Zaman varsa mutlaklıktan söz
şimdi bu en alttaki soru en önemli soru. Yani mantık zamansal mıdır? Şimdi şöyle bir şey var. Bakın çok yalın bir şey. Yani soyutlama diye bir yeteneğimiz var. Ve soyutlama demek bir kavramı başka kavramlarda ayırabilmek demek. Yani ben varlığı zamandan ayırabilirim. Diyalektik de mantıksal bağıntı. Yani süreç zamansal mıdır? Zamansaldır. Tabii. Yani sürmek demek zaten aslında bence süre. Zaten zaman tipi. Yani süreyi biz zamansız bir şey olarak düşünebilir miyiz? Evet. Süreçte zaman var. Ama yani şimdi mantıksal bir süreçten söz ettiğimiz zaman bunun yani şimdi şöyle düşünebilir miyiz? İnsanların Pisagor teoremini tanıtlamaları zamanda yer alır. Ben onu yani keşfetmeleri bırakalım ama bir öğrencinin onu öğrenmesi ve kendi kendine tekrar etmesi bu 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika süren bir süreç. Ama Pisagor teoreminin kendisinin zamanda olmadığını düşünemez miyiz? Zamansız olarak düşünemez miyiz? Bir bilinç olmadan düşünemezsiniz. Bilinç, insan bilincinden bağımsız olarak. Bunu, şimdi bu belki yine şey, hayır, bir Frege diye bir şey var, onu matematikçi, yani bu sembolik mantığın falan temeller üzerine çalışmış. Her neyse, yani aramızda bilenler vardı. Onun şöyle bir şeyi var, yani geçenlerde bu konu oldu. Matematiksel önermeler, yani her tür matematiksel önerme. Bunlar şey midir, zamanda mıdırlar, zamansız mıdırlar gibi bir soru geldiği zaman ya da öyle bir soru varmış gibi düşünerek Frege bunu şey diyor, matematiksel önermeler zamanda değildirler, zamansızdırlar diyor. Yani, şimdi bu bir soyutlama, burada zaman soyutlanıyor ve bu olan haklı. Buna saçma deme hakkımız yok. Yani geometrik teoremler ya da matematiksel önermeler zamanda olmak diye bir koşul altında değiller. Soyut bunlar çünkü. Yani zamanda olan her şey aynı zamanda uzaydadır, değil mi? O ikisine ayırmayacağız. Ve insan uzayda ve zamanda olan bir varlık olduğuna göre insan düşüncesindeki her şey zamansaldır. Mantık, insan mantığı olduğu zaman zamansaldır. Güzel. Başka neyin mantığı olur? İnsandan başka bir şeyin mantığı olabilir mi? Mantık zorunlu bağıntı dedik kavramlar arasında. Diyebiliyor muyuz? Şimdi evet burada bu yanıtı şey yapacağız. Yani bunu çözmeye çalışıyorum. Ya da doğrulamaya. Yani ikisini birden yapmaya çalışıyorum. Ama ikisini de özgürce yapalım. Ve yani bir tarafa baştan kendimizi bağlayarak ve yani düşünceyi özgürce kullanmamız gerekiyor. Bu felsefenin koşulu ve o yüzden bu saçmadır falan filan gibi şeyler, ön yargıları ya da ön korkuları bırakıp öyle bakalım. Kavramlar üstündeki mantığı böyle tanımlayalım. Kavram tanımayı istiyor ya.
Zaten felsefede iki tane mantık yok mu? Formal mantık ve diğer iki mantık yok. Zaten bunlar kalıplaştırılmamış mı?
Yani. Biz o kalıpları kırmaya çalışıyoruz.
Yani böyle bir zaten var.
Var. Formal mantık denen şey kavramların realiteyle hiçbir ilgilerinin olmadığını ileri süren bakış açısı. Yani mantığı öyle kabul eden bakış açısına göre kavramlar realiteden ayrı şeyler. Bu felsefe tarihinde Aristoteles'in kendisi de dahil olmak üzere kurgun düşünürler, ussal düşünürler tarafından kabul edilen bir şey değil. Çünkü realitenin kendisi bir kavram her şeyden önce. Yani kavram realiteden ayrıdır dendiği zaman tamam bu doğru ama realite kavram da değildir dendiği zaman bu doğru değil. Şimdi, yani özdek dediğimiz zaman şimdi kavram nedir dendiği zaman bu esas temel soru bu. Yalnız şey bir ara verme zamanı geldi galiba. Ve bu şey kavram nedir ile başlayalım. Ha, onu Ercan ne yani şey yaparız? Kopmuş mu?
Ben kopmuş. Zaten neydi?
Şey, ağır geliyor değil mi? Üzebiliyor musun? Rahatsızım
ya. İlaç almam gerekiyordu.
Hmm. Şey mi? Onun için de iyi mi? Üzebiliyorsun.
Sonucum işler çok yoğundu. Kibirçikler.
Öyle mi?
Hmm.
Merhaba.
Yine burada olacağım.
Ya 20 dakika sonra falan.
20 dakika.
Evet, aşağıda tamam, çay falan.
Tamam, teşekkür
ederim. Bir defa mı geliyorsunuz?
Evet.
Nereden haber aldınız?
Kızım takip ediyor.
Sen, ama sen daha önce gelmedin. Geldin mi? Yani, İlk defa geliyorsun. Bakalım, devam edecekler mi?
Evet, yalnız galiba zaman olarak 9.30 dendi, 10.30 dendi.
O ne olacak? O ne zaman 10.30'a döneceğiz?
Çok geç kalanlar oldu.
Gidiyor Hanım. O başlamadı mı daha?